Ayvalık'ta festival havasından herkese merhaba, ben Emre Eminoğlu. Ayvalık Uluslararası Film Festivali ve Aposto'nun partnerliğinde Aposto Radyo özel olarak hazırladığımız podcast serisinde bu bölümün konuğu, festivalin Türkiye'den filmler bölümünde gösterilen Çilingir Sofrası filminin yönetmen ve senaristi Ali Kemal Güven. Çilingir Sofrası, filme adını veren bir sofrada yıllar sonra bir araya gelen Emircan ve Yusuf Efe'nin gecesini 4 bölümde anlatan bir film. Gece ilerledikçe onları tanıyoruz. Geçmişte bir ilişkileri olduğunu fakat zamanla yollarının çok ayrı yönlere gittiğini öğreniyoruz. Yüzleşmeler oluyor, böyle depreşan duygular görüyoruz, ağlaşmalar oluyor, bol bol da cinsel gerilim var. Böyle bir geceyi anlatıyor Çilingir Sofrası. Ali Kemal'le önce Çilingir Sofrası üzerine, sonra da biraz queer sinema üzerine konuşacağız. Ali Kemal hoş geldin.
Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok sağ ol. Kimse kusura bakmasın. Diğer bölümlere kıyasla biraz coşkulu bir giriş yapacağım. Çok çok teşekkürler bu film için.
Ne demek, ben teşekkür ederim.
Ben İstanbul'da izleme fırsatı bulmuştum buraya gelmeden önce. Ve gerçekten o kadar ihtiyacım varmış ki böyle bir filme, kendimi ve geçmişimi biraz perdede görmeye. Ağla ağla bir hal oldum yani izlerken. Aslında biraz bu teşekkürden yola çıkarak sorayım ilk sorumu. Bazen bu filmi yapabilmiş olmak, filmin kendisinin önüne geçiyor mu senin için ya da aldığın yorumlarda? Ya da oluyorsa bu kötü bir şey mi mesela?
Vallahi aslında şöyle, keşke öncelikle bu bir cesaret işi olmasa ve keşke yılda 10 tane queer filmi çıksa. 10 tane de değil ya, 5 taneye de razıyım hani, ya da 2-3 taneye de razıyım öyle söyleyeyim. 2-3 tane queer filmi çıksa, bir tane queer dizimiz olsa keşke. Şimdi böyle bir şeyin olmadığı bir sektörde diyeceğim, böyle bir filme kalkışmak, ama şöyle yani zaten en başında hiç bunu düşünmedik biz. Bence oradan yırttık diyeceğim. Çünkü şöyle yani biz hiçbir zaman, ben ve filmin yapımcıları Seda Özkaraca ve Metin Kıcır, hiçbir zaman biz vay be şimdi öyle bir queer film yapacağız ki hiç kimse de zaten yapmıyor, yılda da bir tane, hiç buralarda değildik gerçekten. Sadece iki adamın kırık bir aşk hikayesi olarak adlandırabilirsin, bir tamamlanmamış tırnak içinde dostluk hikayesi olarak adlandırabilirsin, bir queer hikaye olarak sen ne dilersen. Yani ama hiç böyle o sorumlulukları almadan, çünkü o sorumlulukları omzuna aldığın zaman, şimdi ben böyle bir şey yapacağım diye yola çıktığın zaman, bu seni hem senarist olarak hem yönetmen olarak hem de filmi üreten kişi olarak yanlış taraflara iter. Yani mesaj kaygısı, doğru mu yapıyorum, işte politik doğruculuk, işte bu karakterler bunu mu temsil ediyor, bu böyle dedi şimdi falan filan. O bir çukur. Oraya düşersen Çilingir Sofrası gibi bir film yapamazsın bence. Dolayısıyla hep bunlardan arınarak yola çıktık. Şu anda da hani ben şeyin çok farkındayım, şu beni çok mutlu ediyor. Bir kesim evet ya, böyle bir film yapıldı, bir queer sinema örneği çıktı, ne mutlu bize diye düşünüyor. Ama şunun da farkındayım, aslında böyle birkaç tane örnek de var ama onları da bu kadar sahiplenmediler aslında. Bu da aslında filmin bir queer filminden öte bence sinematik anlamda da ya da hikayecilik anlamda da bir şey başarabildiğini gösteriyor. O anlamda mutluyum. Yani sadece iki tane queer karakter var, o yüzden de bu film şu anda bu ilgiyi ve sevgiyi görüyor değil. Onun farkındayım, onu görüyorum, onu tecrübe ediyorum festivallerde gezdikçe. En çok bu beni mutlu ediyor. Çünkü sadece bir şeye cesaret ettiğimizden ötürü sevilmek, sahiplenmek beni üzerdi açıkçası.
Bir de şöyle bir şey hissettim ben mesela izledikten sonra. Burada anlattığın şey, hani bir queer hikaye olarak okumak zorunda değiliz bunu. Orada bir kadınla bir erkeğin ilişkisini de anlatıyor olabilirdi bu film. Elbette. Onlar da yıllar geçtikten sonra tekrardan buluşmuş olabilirlerdi ve hemen hemen aynı şeyleri yaşıyor olabilirlerdi ve bana bu yine aynı şeyleri hissettirirdi. Hı hı. O yüzden başarılı bir film olduğunu düşünüyorum zaten.
Çok teşekkür ederim.
Emircan ve Yusuf Efe'nin arasında lise yıllarında bir şeyler yaşandığını öğreniyoruz filmde. Çilingir Sofrası'ndaki hallerine baktığımızda ise çok farklı yerlere gitmişler. Biri çok daha açık ve rahat bir hayat yaşıyor. Diğeri belki ailesinin daha muhafazakar olmasından hareketle, bilmiyorum. Tamamen kendini soyutlamış, hatta homofobik denebilecek bir derecede kendini geçmişinden uzaklaştırmış. İşte evlenmiş, çocuk yapmış. Bu toplumsal dayatmalara karşı çıkmakta sence gençken daha mı cesaretli oluyoruz diye soracağım. Çünkü yetişkinlik bunu, bu baskıyı daha mı hissettiren bir şey haline geliyor?
Galiba öyle maalesef. Çünkü yetişkin olduğun zaman belli başlı hayat sorumlulukları binmeye başlıyor omuzlarına. Yani işte Barış Gönen'in oynadığı karakter bir öğretmen. Ve dolayısıyla aslında açık diye az önce adlandırdığın karakter okul hayatına baktığın zaman hala dolapta olduğunu ve aslında açık olmadığını görüyoruz. Çünkü oradaki yani bendeki gözlemlediğim şey şu, en rahatımız, en açığımız bile aslında bu topraklarda açık değiliz. Aslında özgür değiliz. Ne kadar özgür, en özgürümüz bile. O yüzden de aslında bir öğretmen karakteri seçtim. Dolayısıyla Emircan mesela öğretmen olduğu için belki okulda bu kimliğini açıklasa belki işinden olacak. Ama bilmiyoruz ki hayatta ne sorumluluğu var, kimlere bakmak zorunda, işte faturalar, ev kirası, böyle böyle dertler maalesef giriyor. Dolayısıyla hayatın gerçekliği girdiği zaman, çünkü sadece şey gibi düşünüyor ya, entertainment sektöründe gay insanlar var ve orada zaten gay olabilirsin ve bu bir problem değil. Hiçbir problem yok ama halbuki hayatın her alanında, her yerinde elbette varız ve olmalıyız da, ama onlar o açıklığı ve o rahatlığı yaşayamıyorlar belli ki. Dolayısıyla yargılamıyorum. Eğer cesur olamıyorsan bir yaştan sonra ve belli bir yetişkinlik, yani işte 30'larından sonra, ne diyebilirim ki? Çünkü herkesin bir mecburiyetleri var hayatta, ama keşke böyle olmasa. Ama bir yandan da insandan insana da değiştiğini düşünüyorum. Bazı insan var ki gençken çok çekingen, kendi içinde, ne zaman ki yetişkin oluyor, hayatını kazanmaya başlıyor, ben buyum diye masaya yumruğunu vuruyor, ailesine de söylüyor, arkadaşlarına da söylüyor, iş arkadaşlarına da söylüyor. Ne şahane. Kimi insan var gençken daha cesur. Yani insandan insana biraz değişen bir durum galiba, ama mesela ben yetişkinken daha cesurdum. Gençken bu kadar, eğer cesur, yani bilmiyorum, cesurluk sana göre nasıl bir şey, ama şu anda beni cesur olarak kabul ediyorsan mesela böyle bir şey yaptığım için, daha gençken yapamayabilirdim mesela.
Filmden benim bu kadar etkilenmemin bir nedeni de aslında karakterlerle hemen hemen aynı yaşlarda olmam benim de. Ve onlarla aynı dönemlerde benzer şeyler yaşamış olmam. Ve şu an geri dönüp baktığımda mesela düşünüyorum ki benim lise yıllarımda medyada ya da işte müzikte ya da filmlerde bu kadar bir LGBT görünürlüğü olsaydı belki çok daha rahat olacaktım ve başka bir hayatım olacaktı. Sen ne hissediyorsun?
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çünkü filmde de bahsettiğimiz gibi, yani şimdi 90'larda çocuk olmanın çok romantik, çok şahane tarafları var. VHS kaset biriktirmek gibi, kasetçiye git bir kaseti adını yazdırıp ertesi gün sıraya girmek gibi. Yani harika tarafları var ama bir o kadar da seni yalnızlığa iten bir tarafı da var. Çünkü günün sonunda ben cep telefonumun olmadığı zamanları hatırlıyorum. Eve ilk bilgisayarın geldiğini hatırlıyorum. Bu da ne demek? Kendini dünyada, acaba benden bir tane daha var mı? Yani aplikasyonun olmadığı, sosyal medyanın olmadığı, dijital dizilerin olmadığı bir dünyada sen yapayalnız hissediyorsun. Dolayısıyla evet, yani anlıyorum demek istediğini. İyi ve kötü tarafları var aslında Y kuşağına ait olmanın. Aslında onun böyle bir harmanlamak istedim. Çünkü gerçekten çok özlediğim tarafları var geçmişin. Ama bir yandan da bugün queer olmak, daha iyi demek istemiyorum da, daha nasıl diyeyim sana, kendini yalnız hissetmediğin bir dünya var. Çünkü bir tweet attığın zaman, atıyorum kendimi çok kötü hissediyorum bugün diye bir tweet attığın zaman, sana bir sürü yerden destek geliyor ve o zaman ben yalnız değilim, benim gibi hisseden insanlar var diyorsun. O yüzden de bence bu devirde queer olmak daha nasıl diyeyim, daha şanslı olduklarını düşünüyorum bu jenerasyonun. Ama bizden de daha cesur olduklarını da düşünüyorum bu arada.
Bir de hep işte karşı taraf diyor ya, İşte Netflix'teki diziler yüzünden.
Çok saçma değil mi?
Evet, çok saçma. Yani aslında şöyle bir şey var. Netflix'teki ya da işte diğer platformlardaki görünürlük bir şeylere teşvik etmiyor tabii ki. Sadece kendini daha iyi anlamana ve daha kolay açılmana, daha kesinlikle cinsel kimliğine öyle barışmana fayda sağlıyor.
Kesinlikle öyle ve bence ben mesela şöyle düşünüyorum. Eğer konu Netflix'e ve Netflix dizilerindeki karakterlerse, mesela bundan bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ya da 100 yıl sonra, hatta şu anda bile bunun ne kadar büyük bir katkı ve fayda sağladığını popüler kültüre, Netflix'in bunu yaparak, çünkü tırnak içinde normalleştiriyor ya. Çünkü bu çok normal bir şey. Yani sen gay misin bir soru olmamalı. Hani nasıl ki biz sen hetero musun diye bir soru yok ya dünya üzerinde. Artık bu bir soru olmamalı. Yani öylesin. Okey, kimseye açılmamalısın. Yani açılmak da bir mesele olmamalı. O yüzden de bunu olabildiğince sıradan, olabildiğince meselesiz, olabildiğince dediğim gibi tırnak içinde normal bir hale getirmek gerekiyor. Dolayısıyla dijital platformların, özellikle Netflix'in dünyada bu anlamda olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse sinirlenen insanların neden sinirlendiğini anlıyorum. Yani mesela dünyadaki Disney'e baktığın zaman, Amerika'daki Disney'e baktığın zaman o da çok tepki çekiyor. Çünkü artık o da bu hikayeler, işte gay karakterler, yine tırnak içine söylüyorum, aile filmlerinin içine, masallı, perili, işte ne bileyim, sihirli filmlerin içine son derece normal bir şekilde koymaya, öyle olmalı zaten. Bu zaten bu şekilde olmalı. O yüzden iyi ki var bu platformlar diye düşünüyorum. Dünyada tabii daha cesurlar ama yavaş yavaş yavaş yavaş bize de cesurlaşacaklarını ümit ediyorum.
Ben de ümit ediyorum.
İnşallah. <aynı şey.
gülüyor> Filmin müzik kullanımından da biraz söz etmek istiyorum. Çünkü özellikle işte önce Ezrin'den dinliyoruz, sonra Nazan Öncel'den dinliyoruz. Bunu bir ben bilirim bir Allah. Filmden sonra ben bir hafta boyunca o şarkıyı dinledim ve film her aklıma geldiğinde tekrar repeat'e takarak dinliyorum. Müzik seçimini nasıl yaptınız? Hem bu şarkı için hem diğer şarkılar için düşünürsen.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Hazır Nazan Öncel'den konuşmaya başlamışken. Şimdi yani Çilingir Sofrası bana çok şey kattı hayatımda ama yani en unutamayacağım an herhalde Nazan Öncel'le karşılıklı çay içip Çilingir Sofrası üzerine sohbet etmek oldu. Bu yani benim için çok çok özel bir andı. Çünkü bunu bir ben bilirim bir Allah yıllardır daha kaset formatından itibaren dinlediğim, sevdiğim ve hep benle olan bir şarkıydı. Ve bu senaryoyu yazmamda da çok büyük katkısı ve faydası olan bir şarkı. Yani o şarkı olmasa ben böyle bir senaryo yazamazdım gibi geliyor. O yüzden de filmin böyle değişmez bir parçası. Nazan Hanım da filmi seyretmiş. İşte onun da böyle o güzel sözlerini, övgülerini duymak böyle hepimiz dinlerken gözlerimiz doldu. Çünkü çok özel ve önemli bir an. O ses, o şarkıyla bitmese mesela film, Barış'ın o son baktığı yer var ya, bence eksik olurdu. Tamamlanmamış bir tarafı olurdu. Müzik seçimi ben zaten yazarken bu şarkıları dinleyerek yazdım. Nazan Öncel'le başlayarak Cem Adrian, Emircan İrek, Kalben, Gaye Soğukyol, Gönül Yazar. Bütün bu şarkıcıların şarkılarını zaten dinleyerek yazdım bu senaryoyu. Sağ olsun yapımcılarımız da bu şarkıları bana yani filmi aldılar gerçekten de. O yüzden de hep vardı bu şarkılar diye düşünüyorum. Bazen eleştiriliyorum çok şarkı kullanıyorum diye ama yani ben memnunum şarkı kullanımından. Hatta daha fazla şarkı vardı aslında. Bu azaltılmış hali inanmazsın. Yani ben müzikal film hayranıyım. Müzikalleri çok seviyorum. Dolayısıyla her yaptığım işte aslında bir müzikal tat oluyor ister istemez. Müzik baskın oluyor. Kim insanlara çok geliyor anlıyorum ama ben ne bileyim bilmiyorum memnunum.
Ben de memnunum vallahi.
Tamam, teşekkür ederim.
Hazır teknik tarafa geçmişken sanırım Çilingir Sofrası bu Ayvalık'ta da izlediğimiz kopyasından önce bir dizi formatında düşünmüşsün bunu. 4 bölümlük bir şey vardı değil mi? Yanılmıyorum. Bu geçiş nasıl oldu? Hani dizi formatından filme geçiş ve Selda'nın kurgu yeteneği bunda ne kadar
olağanüstü.
Etkili.
Selda'nın kurgu yeteneği Çilingir Sofrası'nın her bir karesinde oldukça etkili. Onunla çalışmak, onunla vakit geçirmek, onunla bu film üzerine kafa patlatmak benim için çok çok çok çok güzel zamanlardı yani. Çünkü şeyi gördüm Selda'da yani o kadar çok sahip böyle bayağı şeyle kurgudayken konuşuyordu. İzlediği karelerle konuşuyordu. Yani o kadar yaşıyor anın içinde ve sahiplenici bir yerden hikayeyi birleştiriyor ki dolayısıyla benim çekmediğim anlar bile yarattı. Onun sihri ve emeği çok büyük Çilingir Sofrası'nda kesinlikle. Biz bunu aslında dizi olarak planlamıştık. O film kendi içinde 4 part ya. Part 1, part 2, part 3, part 4. Zaten bunlar aslında her hafta bir part olarak yayınlamayı hayal etmiştik. Fakat bitti, izledik. Böyle bir duygu bütünlüğü oluştu. Ve bunu böldüğün zaman her hafta buna dönersen aynı duygu o gücü yakalayamayacaktı. Yakalayamayacaktı izleyen kişi. O yüzden de bu bütünlüğü bozmayalım dedik ve bir film oldu şeklinde oldu aslında. Kendi kendine iş kendini filme döndürdü. Daha sonra İstanbul Film Festivali'nin de kabul etmesiyle bir uzun metrajımız olmuş oldu. Yani hiç biz buna başlarken mini dijital dizi yapıyoruz kafasıyla başladık. Ama iş kendi kendine uzun metraja dönüştü.
İyi ki de dönüştü.
Valla ben de çok memnunum. Çünkü perdede izlemek ve kalabalık insanlarla izlemek ve orada da bir duygu yaratılıyor ya. Aynı anda gülüyorsun, aynı anda falan. Yani işte kısmet çok ilginç bir süreçti bu gerçekten. Yazımından çekimine, çekiminden bitişine kadar. Bilmiyorum böyle bir örnek var mıdır? Hatta şimdi Selda bana şey diye takılıyor. Sen şimdi film diye başla, ondan sonra diziye çevir. Yani çünkü artık hani her şey tam tersine işler oldu bende. Ama çok memnunum tabii süreçten.
Biraz Çilingir Sofrası'nın dışına da çıkmak istiyorum aslında. Politik ve toplumsal olarak zor, İşte kutuplaşmış, tahammülsüz bir dönemden geçiyoruz biraz. Böyle bir ortamda Türkiye'de bir queer sinemadan bahsedebilmemizi sağlayan başka örnekler geliyor mu aklına?
Yani zamanında Atıf Yılmaz'ın kaç yılı? 80'ler sanırım. Ya mesela o devirde bir queer film yapabilmek olağanüstü bir başarı. Kutlu Ataman'a baktığın zaman yani onların aslında zamanında yapmak bunları çok çok daha zor. Filme çekiyorlar çünkü çok daha masraflı, çok daha riskli. Dolayısıyla keza Ümit İnal'ın son filmi öyle, ne olur ki birilerini atladıysam kimse kusura bakmasın. Ferzan Özpetek'in Hamam filmi aynı şekilde. Yani zaten biz, ben diyeyim, bu filmlerin izinden hakikaten onların klişe olacak ama açtıkları bir yol var. Çünkü öyle oluyor. Sen bir şey yaptığın zaman bir yol açmış oluyorsun. Ve bizim gibi bu yıllarda queer sinema örneği yapanlar o yolu takip ediyoruz aslında. O anlamda zaten o daha çok çok daha zor devirlerde bir şeyler başarmışlar. Bu devre gelince aslında bu devirde de oldukça zor, kabul etmek gerekirse. Yani hepimizin aslında bu nefret yürüyüşleriyle ilgili çok üzgün olduğumuz, endişeli olduğumuz da bir zamandan geçiyoruz. Böyle bir zamanda kimine göre böyle bir film yapmak zor sayılabilir ama yani birilerinin de bunu yapması gerek yani. Biz olmasak bir başkası elbette yapacaktı yani diye düşünüyorum.
Bir de Türkiye dışına, işte dünya sinemasına baktığımız zaman böyle baskı altında yaşayan ülkelerden sanki bayağı iyi queer filmler çıkıyor. Hı-hı. İşte mesela aklıma şey geliyor. İran sinemasından bir tane Circumstance diye bir tane film vardı.
Lezbiyen
bir ilişki anlatan. Ya yani İran'da geçiyor ama Hı-hı. hani Fransa yapımı bir film. Hı-hı. İşte Gürcistan'da And Then We Dance Hı-hı. vardı.
Olağanüstü
aynı filmdi. Şekilde. Hatta yani o Oscar dönemi işte Gürcistan sahiplenmedi aşırı.
Biliyorum. Korkunç değil mi?
Evet. Aşırı patriarkal ve homofobik bir ülke olarak Hı-hı. İsveç onun yerine ortak yapımcı ülke olarak Hı-hı. Oscar adayı seçmişti. Hani böyle daha baskılı toplumlardan sanki daha mı güzel filmler çıkıyor diye de düşünüyorum bazen.
Sanırım daha güzel mi bilmiyorum ama galiba daha kalpten, daha gerçek bir yerden bir şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela Hollywood'u, Amerika'yı örnek alacak olursak şu anda onlar artık bunları geçti. Bambaşka bir yerden bambaşka bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hem onların gerisinde bu filmler aslında. Yani şey anlamında, yani artık mesela Amerikan dizilerinde ya da filmlerinde bir karakterin gay olmuş olması büyük bir durum değil. Mesela onlar artık orayı geçtiler yani hani ve haklarıdır. Hak ederek geçtiler bence yani. Şimdi bu filmlerde hala daha bu büyük bir mesele. Birbirine açılmak, gay olmak, işte toplum baskısı gibi gibi durumlar ama mesela bana da şey gibi geliyor. Onların yaptığı işler de nedense hafiflemeye başladı. Bu bahsettiğim filmler Avrupa sineması da daha hala daha böyle kuvvetli bir tarafı var. Bilmiyorum. Sanırım galiba dediğin doğru. Daha baskıcı ülkelerden daha sağlam filmler çıkıyor. Ama keşke ülkeler baskıcı olmasa da hafif filmler çıksa bence. Hani onu tercih ederdim doğru söylemek gerekirse.
Bir de son olarak işim biraz magazin tarafına gideceğim.
Eyvah.
Bu son zamanlarda Harry Styles bir yorum yaptı ya şeyle ilgili işte. Queer filmlerde seks sahneleri samimiyeti öldürüyor. Keşke olmasa seks sahneleri falan dedi. Yani aslında sonuçta Çilingir Sofrası'nda da çok böyle...
Hiçbir şey yok neredeyse.
Bir şey yok. Ama o duygusuna bir şey eklemiyor ya da duygusundan bir şey çıkarmıyor. Öyle gerektiği için öyle.
Kesinlikle evet, tamam öyle.
Yani bu dediği şeye katılıyor musun diye soracağım.
Yok
aslında.
Hiç katılmıyorum. Çok saçma tabii ki de yani dün bullshit bir yorum yani. Hani. Ya bence şöyle, zaten şimdi bir sevişme sahnesi çekersin. O kadar zaten o sevişme sahneleri teknik, o kadar böyle soğuk ve matematiksel bir yerden çekiliyor ki onunla ilgili zaten seksi olan hiçbir şey yok sette onu çekerken. Tık tık tık tık çekiyorsun. Son derece samimiyetsiz, son derece teknik bir yerden yapıyorsun ve bitiriyor. Herkesin, oyuncuların da kendini rahat hissetmesi için aynı şekilde set ekibinin de öyle. O böyle bir teknik bir şey yani. Şimdi o, bana sorarsan o sahnede soyulmak hiç de cesaret işi değil. Yaparsın. Kendini kamera önünde nude olmaktan rahat hissediyorsan yaparsın ve biter. Ama bazen de mesela bir sahne seyrediyorsun bir filmin içerisinde ya da herhangi bir dizide, o kadar oynayan oyuncu duvarlarını indirmiş çıplak orada ve o kadar böyle hani kalpten bir yerden oynuyor ki bana onu yapmak bazen daha cesaretli geliyor bir sevişme sahnesindense. Çünkü orada çok daha çıplak aslında oyuncu. Çünkü ister istemez İnsanız ve onlar da oyuncu kişisi olarak belli başlı sınırları var, duvarları var, ön yargıları var ya da yok. O bütün onları devreden çıkartıp hakikaten o karaktere dönüştüğü ve büründüğü anda o sevişme sahnesinden çok daha cesur bir şey yapabiliyorlar. Dolayısıyla filmden filme, durumdan duruma, projeden projeye ben değişir diye düşünüyorum ama Vars mesela Brokeback Mountain'daki sevişme sahnesi olmasa o film eksik kalırdı. Şimdi hakikaten ihtiyacı varsa işin ve orada bir şeyse o olsun. Ama ihtiyacı da yoksa ne gerek var diye düşünüyorum.
Ve samimiyetle bir alakası yok yani.
Hayır, hiçbir alakası yok yani. Ne alakası olabilir ki? Yani sevişme sahnesinin samimi Ya bir filmde bir sevişme sahnesi samimi, bilmiyorum.
Yani bazen böyle mesela sofrada oturuyorlar, Çingir sofrasında. Hı-hı. Ve gözleriyle öyle bir bakış atıyor ki, hı-hı, bence birçok sevişme sahnesinden daha tutkulu bir sahne, hı-hı, mesela, hı-hı, gibi geliyor bana.
Tabii yani orada işte dediğim gibi, yani bir film yapıyorsundur ve o filmde gerçekten bir sevişme sahnesi olması gerekiyordur, yaparsın. Ama gerekmiyorsa ve eklektik bir şeyse zaten hiç gerek yok yani hani. Ama sen, ne bileyim, samimiyeti öldürüyor mu demiş.
Evet.
Bilmiyorum. Neresinden tutsam elimde kaldı. Yani o yüzden hani saçma bir açıklama diyerek geçiyorum yani. Niye samimiyeti öldürsün yani? Gerek varsa yaparsın, gerek yoksa yapmazsın aslında, bu kadar. Hiçbir şey de öldürmez bence. Bence o oynamak istememiş o filmdeki o sahnelerde. Ve bu sahneler samimiyeti öldürüyor gibi bir yere sığınmış herhalde yani.
Çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için.
Evet, magazinsel bir yerden bitti. Bu kadar ciddi bir şey. Ben teşekkür ederim. Ya ben sana ayrıca özel olarak teşekkür ederim. Çünkü bugün Çilingir Sofrası bu kadar böyle hakikaten kulaktan kulağa yayılıyorsa, böyle senin gibi gerçekten filmi sahiplenen, filmin arkasında duran, filmi paylaşan insanlar sayesinde oluyor. Ben bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu çok çok farkındayım. O yüzden çok sana ayrıca teşekkür ederim.
Ne mutlu onlardan biriysen.
Sağ ol, çok teşekkürler.
Bir sonraki bölümde Ayvalık Film Festivali'nin başka bir konuk yönetmeniyle bir araya geleceğiz. Hoşçakalın.